Ayrım 15.
Çünkü biraz korktuktan sonra gözle görülür bir biçimde daha neşeli oluruz. Hatta karşımıza çıkması olası olan büyük kötülükleri zaman zaman aklımıza getirmek iyidir. Çünkü bunlar sonra karşımıza çıkan daha küçük kötülüklere daha kolay katlanır ve karşılaşmadığımız büyük kötülüğü düşünerek avunuruz. Ancak bu kurala uyarken ondan önceki kuralı ihmal etmemek gerekir. 15. Karşımıza çıkan durumlar ve olaylar bütünüyle teker teker birbirleri arasında hiçbir düzen ve ilişki bulunmadan en keskin zıtlık içinde ve onlarla bizim karşılaşmamız dışında herhangi bir ortaklık taşımadan karşımıza çıktıkları ve karma karışık bir biçimde gerçekleştikleri için onlar üzerine düşünüşümüzün ve kaygılanışımızın da kopuk kopuk olması gerekir ki onlarla uygunluk içinde olsun. Buna göre bir işe giriştiğimizde onu tüm öteki işlerden soyutlamalı ve tüm zamanımızı bu işe vermek, onu tatmak, ona katlanmak için öteki konulardan vazgeçilmeli, ötekileri hiç düşünmemeliyiz. Yani adeta düşüncemizin çekmeceleri olmalı ve bunlardan birini açtığımızda o sırada tüm ötekiler kapalı kalmalıdır. Böylelikle küçük bir sorunun şimdiki zamandan alacağımız o küçük hazza zarar vermemesini ve tüm huzurumuzu çalmamasını, bir düşüncenin bir başkasını bastırmamasını, önemli bir olayı düşünmenin öteki çok sayıda küçük olayların ihmal edilmesine neden olmamasını ve bunun gibi sağlamış oluruz. Ama öncelikle daha yüksek ve daha soylu incelemeler yapma yeteneği olan kişi, zihninin kişisel olaylarla ve düşük sorunlarla hiçbir zaman bütünüyle meşgul edilmesine ve doldurulmasına izin vermemelidir. Çünkü bunlar ötekilerinin girişini engellerler. O zaman gerçekten de yaşam yüzünden yaşamın amacı mahvedilmiş olur. Elbette kendi kendimizin bu yönlendirilmesi ve yönünden saptırılması için de başka birçok şey için olduğu gibi bir öz baskı gereklidir. Ama her insanın zaten dışarıdan yeterince çok ve büyük baskıya katlanmak zorunda olduğunu, hiçbir yaşamda bunun eksik olmadığını düşünebiliriz. Ne var ki doğru yerde uygulanmış küçük bir öz baskı, sonradan dışarıdan gelen büyük baskıya engel olur. Tıpkı dairenin merkezdeki küçük bir kesetinin çemberde çoğun 100 kat büyük bir yaya denk düşmesi gibi. Dışarıdan gelen baskıdan ancak kendimize uyguladığımız baskıyla kurtulabiliriz. Seneca'nın sözü de bunu anlatır. Herkese boyun eğdirmek istiyorsan, kendin akla boyun eğmelisin. Şiddet karşısında bile kendimize baskı uygulayabiliriz ve en aşırı durumda ya da en duyarlı noktamıza denk geldiğinde sakinleşebiliriz. Buna karşılık dışarıdan gelen baskı saygısız, acımasız ve gaddardır. Bu yüzden dışarıdan gelen baskıyı kendimize uyguladığımız baskıyla engellemek bilgecedir. Arzularımıza bir hedef koymak, hırslarımıza ket vurmak, öfkemizi dizginlemek, bireyin arzulanabilir olanların sadece sonsuz küçük bir bölümüne ulaşabileceğini, buna karşılık herkesin payına çok sayıda kötülük düştüğünü sürekli akılda tutmak, yani tek bir sözcükle vazgeçmek ve katlanmak, bu öyle bir kuraldır ki buna uymadığımızda ne gözlem, ne zenginlik, ne de erk kendimizi sefil duyumsamamızı engelleyebilir. Horatius bunu hedefliyor. Yaptığın işin arasında sürekli oku ve danış bilgelere, yaşamını ılımlı geçirmek için ne yapman gerektiğini. Yönlendirmesin ve ezmesin diye seni ne doymak bilmez hırs, ne de yararsız şeylere duyduğun merak ve umut. 17. Yaşam devinim içimde vardır diyor Aristoteles, apaçık bir haklılıkla. Ve buna göre fiziksel yaşamımız yalnızca durmak bilmez bir devinim içimde ve bu devinim sayesinde var olduğu için içsel zihinsel yaşamımızda sürekli bir uğraşıyı yapma ya da düşünme yoluyla herhangi bir şeyle uğraşmayı gerektirir. Herhangi bir şeyle uğraşmayan ya da herhangi bir şeyi düşünmeyen insanların hemen ellerini davul çalar gibi devindirmeleri ya da herhangi bir cisimle oynamaları bunun bir kanıtıdır. Varoluşumuz esas olarak aralıksız bir varoluştur. Bu yüzden toptan bir eylemsizlik, korkunç bir can sıkıntısına yol açarak kısa süre sonra bize katlanılmaz gelir. Bu dürtüyü yöntemli ve böylelikle daha iyi bir biçimde doyurarak düzenlemek gerekir. Bu yüzden etkinlik, bir şeylerle uğraşmak, mümkünse bir şey yapmak ama en azından bir şeyler öğrenmek insanın mutluluğu açısından vazgeçilemezdir. İnsanın enerjileri kullanılmak isterler ve insan bunların başarısını bir biçimde algılamak ister. Ancak bu açıdan en büyük doyum bir şeyler yapmakla, ister bir sepet ister bir kitap olsun, bir şeyi tamamlamakla sağlanır. İnsanın bir yapıtın her gün kendi ellerinde geliştiğini ve sonunda tamamlandığını görmesi ona dolaysız bir mutluluk verir. Bir sanat yapıtı, bir yazı ve hatta bir el işi bile bunu sağlar. Elbette yapıt ne denli soylu bir türdense alınan haz da o denli büyük olur. Bu açıdan en mutlu olanlar önemli, büyük ve tutarlı yapıtları ortaya koyma yeteneklerinin bilincinde olanlardır. Çünkü böylelikle daha yüksek türden bir ilgi onların tüm varoluşu üzerine yayılır. Ve bu varoluşa ötekilerde bulunmayan bir çeşnik atar. Buna göre ötekilerin varoluşu bununla kıyaslandığında çok yavandır. Bu kişiler için yaşamın ve dünyanın tüm ortak maddi öneminin yanı sıra onların yapıtları için gereken malzemeyi içermekle ikinci ve daha yüksek biçimcil bir önemi vardır. Bu malzemeyi toplamak için yaşamları boyunca kişisel zorunluluklardan ötürü soluk almaları gereken zamanlar dışında hummalı bir çaba içindedirler. Onların zihni de bir anlamda ikili bir yapıya sahiptir. Bir yandan bildik ilişkiler, istenç olayları içindir ve öteki tüm insanlarınkine benzer, öte yandan da şeylerin salt nesnel kavranışı içindir. Böylece ikili bir yaşam sürerler, hem izleyici hem de oyuncudurlar. Oysa öteki insanlar salt oyuncudurlar. Bu arada herkes kendi yetenekleri ölçüsünde bir şeylerle uğraşır. Herhangi bir çalışmada etkinliğin planlı olmayışının üzerimizde ne denli zararlı bir etkisinin olabileceği, eğlence için çıkılan uzun yolculuklarda insan er ya da geç kendini mutsuz duyumsadığında anlaşılmaktadır. Çünkü insan asıl uğraşının dışında adeta doğal unsurundan kopmuş olur. Çalışıp çabalamak ve karşılaştığı direnişlerle savaşmak insan için tıpkı bir köstebeğin çukur kazması gibi bir gereksinimdir. Kalıcı bir hazzın her şeye yeterli oluşunun yol açtığı durgunluk insan için katlanılmazdır. Engelleri aşmak varoluşunun en büyük hazzıdır. Bunlar ticarette ve iş yaşamında olduğu gibi maddi türden de olabilirler. Öğrenmede ve bilimsel araştırmada olduğu gibi düşünsel türden de olabilirler. Bu engellerle savaşmak ve onları yenmek mutluluk verir. Bu fırsatı bulamazsa elinden geldiğince kendisi yaratır. Bireyselliğinin barındırdığı özelliklere göre ava gider ya da bilboke oynar. Bilboke, birbirine iple bağlı bir topla bir çomaktan oluşan oyuncak. Ya da doğasının bilincinde olmadığı yönlerinin yönlendirmesiyle kavga çıkarmaya çalışır ya da entrikalar çevirir. Salt kendisi için dayanılmaz olan durgunluk durumuna bir son verebilmek için dolandırıcılıklara ya da her türlü kötülüğe bulaşır. Boş zamanda durgunluk tehlikelidir. 18. İnsan çalışmalarında hayal gücünün imgelerini değil, açıklıkla düşünülmüş kavramları örnek almalıdır. Ancak genellikle bunun tersi olur. Daha yakından incelendiğinde kararlarımıza son tahlilde yön verenin çoğu zaman kavramlar ve yargılar değil, seçeneklerden birini sunan ve temsil eden bir hayal gücü imgesi olduğu görülür. Voltaire'in mi yoksa Diderot'un mu olduğunu anımsayamadığım romanlarından birinde, bir delikanlı ve yol ayrımında bir Herkül olan kahramana, Erdem, sürekli sol elinde bir tütün tabakası, sağ elinde bir tutam tütün tutan ve bu halde bir ahlak dersi veren bir özel öğretmen olarak görünüyordu. Buna karşılık günah da annesinin hizmetçi kızı görünümündeydi. Özellikle gençliğimizde mutluluğumuzun hedefi, gözümüzün önüne gelen ve genellikle yaşamımızın yarısı ve hatta tümü boyunca kalan bazı imgeler biçiminde sabitlenir. Bunlar aslında şakacı hayaletlerdir. Çünkü bir kere onlara ulaştık mı yok olup giderler. Bu yüzden vaat ettikleri şeyi asla vermedikleri deneyimini yaşarız. Ailesel, burjuva, toplumsal, kırsal yaşamın tekil sahneleri, konut, çevre, onur işareti, saygı kanıtlama imgeleri ve bunun gibi bu türdendirler. Her delinin kendi külahı vardır. Sevgilinin imgesi de çoğu kez bunların arasındadır. Böyle olması elbette doğaldır. Çünkü görülebilir olan doğrudan olduğu için istencimiz üzerinde tam da gerçekliği içeren tekili değil, kutsal genel olanı veren kavramdan, soyut düşünceden daha etkili olur. Bu yüzden kavram, istencimiz üzerinde ancak dolaylı bir etkide bulunabilir. Yine de verdiği sözü tutan yalnızca kavramdır. Bu yüzden yalnızca ona güvenmek kültürdür. Gerçi bu arada kavram da birkaç bazı imgeyle irdelenmeyi ve açıklanmayı gerektirir. Yalnızca bir tuz taneciğiyle, sözcüğü sözcüğüne aldırmadan iyi niyetle yorumlayarak anlamında. 19. Yukarıdaki kural, genel olarak mevcut olanın ve görülebilir olanın etkisine karşı her yerde dikkatli olmak yolundaki daha genel bir kuralın altına koyulabilir. Mevcut ve görülebilir olan, salt düşünülmüş olan ve bilinenle karşılaştırılamayacak ölçüde güçlüdür. Çoğu zaman çok az olan maddesi ve kapsamı sayesinde değil, tersine ruh haline nüfus eden ve onun dinginliğini bozan ya da kararlarını sarsan, görülebilirlik ve doğrudanlık biçimi sayesinde. Çünkü mevcut ve görülebilir olan, bir bakışta kolaylıkla kavranabilir olarak tüm gücüyle bir defada etki eder. Buna karşılık düşünceler ve nedenler, üzerlerinde parça parça düşünülmesi için zaman ve dinginlik gerektirirler. Bu yüzden her an bütünüyle gözümüzün önünde olamazlar. Bunun sonucunda düşünce yoluyla kendisinden vazgeçtiğimiz hoş bir şey, kendisine baktığımızda yine de bizi çeker. Aynı biçimde tamamen yetersiz olduğunu bildiğimiz bir yargı bizi incitir. Hor görmeye değer olduğunu bildiğimiz bir hakaret bizi öfkelendirir. Aynı biçimde bir tehlikenin var olmadığına dair on neden, onu varmış gibi gösteren tek bir yanlış görüntü karşısında yetersiz kalır. Ve bunun gibi. Tüm bunlarda özümüzün başlangıçsal akıl dışılığı ortaya çıkar. Kadınlar da böyle bir izlenime sık sık yenik düşerler ve erkeklerin çok azında böyle bir etkiden uzak durmalarını sağlayacak akıl fazlalığı vardır. Şimdi bu etkiyi yalın düşünceler aracılığıyla tümüyle ortadan kaldıramazsak en iyisi bir etkiyi karşıt bir etkiyle, örneğin bir hakaretin etkisini bizi yüceltenleri ziyaret ederek, tehdit eden bir tehlikenin etkisini ona karşı koyanı gerçekten inceleyerek nötralize etmektir. Leibniz'in sözünü ettiği İtalyan işkence acılarına bile itiraflarının kendisini götüreceği dar ağacının görüntüsünü bir an bile gözünün önünden uzaklaştırmamakla karşı koyabilmiştir. Bu yüzden ara görüyorum diye bağırmış ve bu sözleri daha sonra açıklamıştır. Tam da burada incelenen nedenden ötürü çevremizdeki herkes bizden başka bir görüşe sahipken ve buna göre davranıyorken biz onların yanılgısından emin olsak bile kuşkuya düşürülmemiz zor bir olaydır. Kaçan, izlenen, ciddi ciddi kimliğini gizleyerek yolculuk eden bir kral için sadık eşlikçisinin yalnızca kendisinin tanık olduğu bağlılık töreni sonunda kendi kendisinden kuşkuya düşmemesi için yürek ferahlatıcı olmalıdır. 20. Daha ikinci bölümde mutluluğumuz için birinci ve en önemli şey olan sağlığın yüksek değerini vurguladıktan sonra burada sağlığın pekiştirilmesi ve korunması için birkaç genel davranış kuralı vermek istiyorum. İnsan sağlıklı olduğu sürece bedeninin hem bütününe hem de her parçasına çok fazla yük yükleyerek ve onları zorlayarak sağlamlaşmalı ve bu yüzden ters etkiye karşı koymaya alışmalıdır. Buna karşılık bedenin bütününde ya da bir parçasında hastalıklı bir durum ortaya çıktığında hemen buna karşıt yönteme sarılmalı ve hasta bedene ya da parçasına her biçimde bakmalı ve onu korumalıdır. Çünkü acı çeken ve zayıflamış bir beden sağlamlaşmaya yatkın değildir. Kaslar sıkı bir biçimde kullanılarak güçlendirilirler. Buna karşılık sinirler bu yoldan zayıflarlar. Demek ki kaslara her türlü uygun zorlama uygulanmalı, buna karşılık sinirler her türlü zorlamadan sakınılmalıdır. Gözler de parlak, özellikle yansıyan ışıkta, karanlıkta her türlü zorlamadan, küçük nesneleri sürekli gözlemlemekten sakınılmalıdır. Kulaklar da şiddetli gürültüden ama özellikle beyin zorlayıcı, sürekli ya da zamansız çalışmadan sakınılmalıdır. Buna göre hazım sırasında beyin dinlendirilmelidir. Çünkü beyinde düşünceler oluşturan da karında ve bağırsaklarda kimüs ve kilüs hazırlamak için tüm gücüyle çalışan da aynı yaşam enerjisidir. Beyin önemli bir kas çalışması sırasında ya da sonrasında da aynı biçimde dinlendirilmelidir. Çünkü hareket ettiren sinirlerde ve duyarlı sinirlerde ve yaralı organlarda duyumsadığımız gerçek yeri beyin olan acıda da durum aynıdır. Bunun gibi aslında yorulan, yürüyen ve çalışan bacaklar ve kollar değil beyindir. Yani beynin uzantıları ve omurilik aracılığıyla her organın sinirlerini uyaran ve bunları devinime sokan bir bölümüdür. Buna göre bacaklarımızda ya da kollarımızda duyumsadığımız yorgunluğun gerçek yeri de beyindir. Bu yüzden tam da devinimleri istençli olan, yani beyinden kaynaklanan kaslar yorulurlar. Buna karşılık yürekteki gibi istenç dışı çalışan kaslar yorulmazlar. Açıktır ki şiddetli kas etkinliği ve zihinsel gerilim aynı anda ya da hemen arka arkaya yüklendiğinde beyin zedelenecektir. Bir gezintinin başlarında ya da kısa yürüyüşlerde insanın yüksek bir zihinsel etkinlik duyumsaması bununla çelişmez. Çünkü bu durumda henüz sözü edilen beyin bölümleri yorulmamıştır. Ve öte yandan böyle hafif bir kas etkinliği ve bu etkinliğin arttırdığı solunum kanın beyne atar damarlardan ve daha iyi okside olmuş bir biçimde gitmesini kolaylaştırır. Ama özellikle beyne dinlenmesi için gereken ölçüde uyku tam olarak verilmelidir. Çünkü bir saat için kurulmak neyse insan için de uyku odur. Beyin ne denli gelişmiş ve etkin ise bu ölçüde o denli büyük olacaktır. Ancak bu ölçüyü aşmak salt bir zaman yetimidir. Çünkü uyku uzadıkça yoğunluğu azalır. Uyku önceden ödünç aldığımız ve bu yüzden bir gün içinde tükettiğimiz yaşamı yeniden elde ettiğimiz ve yenilediğimiz bir parça ölümdür. Uyku ölümden ödünç alınmış bir parçadır. Uyku ölümden yaşamın ayakta tutulmasını ödünç alır. Ya da kendisi asıl borç olan ölümün geçici faizidir. Faizler nedenli yüksek ve nedenli düzenli olarak ödenirlerse, asıl borcun istenmesi de o denli gecikecektir. Genel olarak düşünmemizin beynin organik bir işlevinden başka bir şey olmadığı ve buna göre çalışma ve dinlenme açısından öteki her organik etkinliğe benzer bir biçimde gerçekleştiği iyi kavranılmalıdır. Midenin hazmetmesi gibi beynin de düşündüğü doğru bir sözdür. Maddesel olmayan, basit, esas olarak ve sürekli düşünen, bunun sonucunda hiç yorulmayan bir ruhun beyinde salt yer aldığı ve dünyada hiçbir şeye gereksinmediği kuruntusu, elbette kimilerini anlamsız davranışlara ve zihinsel güçlerini köreltmeye yöneltmiştir. Örneğin Büyük Frederick bir defasında uyku alışkanlığını tüm bütünüyle bırakmaya çalışmıştır. Felsefe profesörleri pratikte yıkıcı olan böyle bir kuruntuyu el kitabına uygun olmak isteyen frak giymiş felsefeleriyle kolaylaştırmazlarsa iyi ederler. İnsan zihinsel güçlerini daha sonra onları ele almak, sakınmak, zorlamak ve bunun gibi için kesinlikle fizyolojik fonksiyonlar olarak görmeye ve her bedensel acının, sıkıntının, düzensizliğin hangi bölümde olursa olsun zihni etkilediğini düşünmeye alışmalıdır. Cabani'nin insanda fiziksel olanla ahlaksal olanın ilişkisi üzerine yapıtı bunu en iyi biçimde sağlıyor. Aralarında büyük bilgelerin de bulunduğu kimi büyük kafaların yaşlandıklarında bunak, çocuksu ve hatta deli olmalarının nedeni burada verilen öğünün ihmal edilmesidir. Örneğin bu yüzyılın Walter Scott, Wordsworth, Sotri ve bunun gibi ünlü İngiliz şairlerinin yaşlılıklarında hatta daha 60'larındayken zihinsel açıdan kısır ve yetersiz olmalarının hatta embesilliğe düşmelerinin nedeni hiç kuşkusuz hepsinin de yüksek teklifin cazibesine kapılıp yazarlığı bir iş gibi yürütmüş, yani para yüzünden yazmış olmalıdır. Bu da doğaya aykırı bir aşırı çalışmaya vardırır ve Pegasus'una yular bağlayıp ilham perisini kırbaçla hızlandıran biri bunun cezasını Venüs'ü zorunlu hizmete sokan birisinin çektiğine benzer bir biçimde çekecektir. Kant'ın da ileri yaşlarında sonunda ünü olduktan sonra aşırı çalıştığından ve bu yüzden yaşamının son 4 yılında ikinci çocukluğunu yaşadığından kuşkulanıyorum. Yılın her ayının sağlığımızın ve genel olarak bedensel ve zihinsel durumumuzun üzerinde kendine özgü ve dolayısız, yani hava durumundan bağımsız bir etkisi vardır. C bölümü. Başkalarına yönelik davranışımız. 21. dünyadan sağ salim geçebilmek için beraberinde büyük bir özen ve hoşgörü yediği bulundurmak yararlı olur. Birincisi sayesinde zararlardan ve yitimden, ikinci sayesinde de tartışma ve kavgadan korunulur. İnsanlar arasında yaşamak zorunda olan biri, doğanın koyduğu ve verdiği hiçbir bireyselliği kesinlikle hor görmemelidir. En kötü, en perişan, en gülünç olanını bile. Daha çok bunu ebedi ve metafizik bir ilkenin sonucunda olduğu gibi olması gereken, değiştirilemez bir şey olarak görmeli ve en berbat durumlarda böyle gariplerin de olması gerekir diye düşünmelidir. Başka türlü davranırsa haksızlık yapmış ve ötekileri bir ölüm kalım savaşına davet etmiş olur. Çünkü hiç kimse kendi asıl bireyselliğini, yani kendi ahlaki karakterini, bilgi gücünü, mizacını, fizyonomisini ve bunun gibi değiştiremez. Biz bir kişinin varlığını bütünüyle yargılarsak, onun bizi ölümcül bir düşman olarak görmekten başka seçeneği kalmaz. Çünkü kendisi değişmez olduğu halde, biz onun var olma hakkını ancak bir başkası olması koşuluyla tanımak istemekteyizdir. Bu yüzden insanlar arasında yaşayabilmek için herkesin kendi verili bireyselliğini her nasıl olursa olsun kabul etmeli ve ondan türü ve yapısı izin verdiği biçimde yararlanmayı düşünmeliyiz. Ama ne değişmesini ummalı ne de onu olduğu hali için yargılamalıyız. Yaşamak ve yaşatmak değişinin gerçek anlamı budur. Bu görev doğru olduğu denli kolay değildir. Kimi bireyselliklerden sonsuza dek kaçınabilen birisine mutlu gözüyle bakılabilir. Bu arada insanlara katlanmayı öğrenebilmek için sabrımızı mekanik ya da fiziksel zorunluluk yüzünden bizim edimlerimize inatla karşı koyan cansız nesneler üzerinde sınamalıyız. Bunun için her gün bir fırsat bulabiliriz. Böylelikle ulaşılan sabır daha sonra insanlar üzerine aktarılır. Böylece bizim için birer engel oluştursalar da tıpkı cansız cisimlerdeki gibi kesin doğalarından kaynaklanan bir zorunluluk yüzünden böyle olduklarını, bu yüzden onların edimlerine karşı kızmanın yolumuza çıkan bir taşa kızmak kadar budalaca olduğunu düşünmeye alışırız. 22. İnsanlardaki zihnin ve ruh halinin homojen ya da heterojenliğinin konuşmalarda kolaylıkla ve çabucak dile geliyor oluşu şaşırtıcıdır. Bu durum her ayrıntıda duyumsanabilir. Konuşma en yabancı, en ilgisiz olaylarla ilgiliyse bile, ötekinin hemen hemen her cümlesi esas olarak heterojen birisinde, az ya da çok hoşnutsuzluk uyandıracak, hatta bazıları onu kızdıracaktır. Buna karşılık homojen kişiler, hemen ve her şeyde belirli bir uyum duyarlar. Daha büyük homojenlikte bu çok geçmeden uyuma, hatta tek ses olmaya dönüşür. Buradan öncelikle çok sıradan kişilerin nasıl bu kadar arkadaş canlısı oldukları ve hemen iyi bir arkadaş grubu buldukları anlaşılıyor. Dürüst, sempatik, mert insanlar. Sıradan olmayan insanlarda durum tam tersidir ve ne denli mükemmelseler durum daha da tersidir. Öyle ki yalnızlıkları içinde zaman zaman ötekilerde kendilerininkine benzeyen küçücük tek bir tel bile bulduklarında düpedüz sevinebilirler. Çünkü herkes bir başkasına ancak bu küçük telin ona ifade ettiğini ifade edebilir. Asıl büyük kafalar kartallar gibi yükseklerde yalnız yaşarlar. Ama buradan ikinci olarak aynı kafadakilerin birbirlerini ne çabuk buldukları, birbirlerine doğru sanki mıknatıslanmış gibi çekildikleri anlaşılmaktadır. Akraba ruhlar uzaktan selamlaşırlar. Bu durum en sık zihinsel açıdan düşük ya da kötü yetenekli kimselerde gözlemlenebilecektir. Ama bunun nedeni bu tür kimselerden tümen tümen bulunması. Buna karşılık daha iyi ve daha seçkin karakterlerin çok ender görülmesidir. Buna göre büyük, pratik hedeflere yönelik bir toplulukta gerçek iki serseri sanki bir sancak taşıyorlarmış gibi birbirlerini hemen tanıyacaklar ve bir araya gelir gelmez istismar ya da ihanet için çalışmaya başlayacaklardır. Bunun gibi ne kadar olanaksız olsa da büyük bir toplumun bu iki salak dışında çok iyi anlaşan ve zihinsel açıdan zengin kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde